Ayrım 4.
Üçüncü bölüm. Binnaz uyumadan gözleri açık yatıyordu yer eserili yatağında. Odası avluya bakan bir pencereden ışık alıyordu. Pencerenin pancurları açık, patiska perdeleri indirilmemişti. Avludaki erik ağacının çatallana çatallana uzayan yapraklarını dökmüş çıplak dalları çizgileniyordu camlarda. Dallar uçlara doğru gittikçe inceliyor, gecenin karanlığına karışarak son buluyordu. Gökyüzü önce hızla geçip giden yoğun kara bulutlarla örtülüydü. Sonra bulutlar yer yer ağararak alacalı bir görünüş aldılar. Saat ilerledikçe aralarında bulutların arasından kış gecesinin üşüyen göğü, üşüyen yıldızları göründü. Daha sonra yıldızlar seyrekleşti. Göğün koyu laciverti donuk bir maviye dönüştü. Ağıran bulutlar kükürt serpilmiş gibi sarardılar. Bir yerlerde ayın doğduğu anlaşıldı. Parçalanan bulutlar arasından erik ağacının dalları her zamanki seyrek görünüşlerini alarak inceldiler. Gecenin karanlığından sıyrıldılar. Oda soğuktu. Binnaz içeri girerken tuttuğu kapı tokmağının yaymak için kucakladığı yatağının soğukluğunu duymuştu avuçlarıyla, kolları arasında. Ayak bastığı taban tahtaları, kilim kırışıklıklarını eliyle düzelttiği minder örtüsü, yana çektiği perdeler, alnını yaklaştırdığı cam hep soğuktular. İçine donarak girdiği yatağını ısıtıncaya kadar uzunca bir süre büzülmüş, titremişti sıkı sıkıya sarıldığı yorganının altında. Odanın hiç eksilmeyen soğuğunu yorganın dışında kalan yüzünde, saçlarının dibinde duyuyordu şimdi. Nereye baktığı anlaşılmayan gözleri hep açıktı. Tavana, pencereden dışarıya takılıp kalmış bakışlarıyla uzun bir süre sırt üstü yattıktan sonra sağına ya da soluna dönecek olsa odanın soğuğundan donmuş gibi kıvıltısız açık kalıyordu gözleri. Her yanı tetikte, sokaktan gelen sesleri dinliyordu yattığı yerde. Öyle sanılırdı ki yalnız kulak vererek değil, hiç kıpırdamadan açık tuttuğu gözleriyle de dinliyor, duymaya çalışıyordu sokaktan gelmesini beklediği sesi. Ferit geçmiyordu. Sokaklarında oturan erkekler kabaralı ayakkabılarıyla birer ikişer evlerine döndüler. Ağır adımlarının sesi açılıp çarpılarak kapanan kapıların arkasında dindi. Ferit dönmüyordu. Çoluk çocuk Sinemecan, misafirlikten dönen mahallelerin kalabalık ayak sürüyüşleri, birbirine karışan konuşmaları, evlerinin önüne yaklaşırken büyüdü, geçip gittikten sonra yavaş yavaş sönerek duyulmaz oldu. Ferit gecikiyordu. Evlerinin avlusu sessizlik içindeydi. Avlunun ucundaki ahırda bir keçiyle bir eşekleri vardı. Arada bir sineklenen, kaşınan eşek, ayaklarından birini sertçe yere vurdukça nalın taşa çarpmasından çıkan madensel sesi keçinin ıslak aksırıklarını duyuyordu. Tavan arasına yerleşmiş bir ocak çekirgesi sert kısa kanatlarını birbirine sürterek çıtırtılar çıkartıyordu. Nerelerdeydi acaba Ferit? Öbür odada soluk alışlarının sık sık daralmasıyla tekleyen horultularından babasının uyuduğunu anlıyordu. Kesik kesik öksürüşleriyle babasının horultuları arttıkça gırtlağını gürültüyle temizlediğine bakılırsa annesi uyanıktı hala. Besbelli uyumak için daha önce onun uyumasını bekliyordu. Ancak onun uyuduğunu anlayıp uyuduğuna inanmak için belki de bu akşam da ayaklarının ucuna basa basa odasına girecek, yatağında bir süre soluğuna kulak verdikten sonra içi rahatlayarak geri dönecek, uyuyabilecekti. Of, nerede kaldı hala bu Ferit? Annesinin durmadan kendisini kolladığını bilirdi. Bu yüzden her gün kavgalar, atışmalar sürer giderdi aralarında. Şimdi sokaktan gelmesini beklediği ses, Ferit'in adımlarının sesi geciktikçe her zamankinden daha çok kızıyor, düşman biliyordu annesini. Yarın en küçük bir sözü üstüne annesiyle kıyasıya bir kavgaya tutuşmak için şimdiden hazır duyuyordu kendisini. İki katlıydı evleri. Her iki katında tavanı orta boylu bir adamın kolunu kaldırınca parmaklarıyla rahatça değebileceği kadar basıktı. Alt katta sokak kapısından basıla basıla, yıkana yıkana, yüzleri aşınmış, parıltılmış, geniş malta taşlarıyla döşeli bir taşlığa girilirdi. Taşlığın solunda eşiği biraz yüksekte kalan oturma odası vardı. odanın iki küçük penceresi sokağa bakardı. Pencereler önünde duvardan duvara saman yastıkları ile üstü saçakları dantelli patiska örtülerle örtülü bir sedir uzanırdı. Yerde kırmızı siyah yollu kilimler, yan duvarda bir konsol ile üstünde duvara dayalı kenarına aile fotoğrafları yerleştirilmiş bir ayna, ortada bir mangal, dipte üç sandalye tamamlardı odanın eşyasını. Taşlıkta oturma odasına geçince zeytinyağı, su, sirke küpleri dizili geniş bir merdiven boşluğu gelirdi. Üst kata çıkan merdivenin altına yarım yarım un, buğday, arpa çuvalları yerleştirilmişti. Küplerden gelen yağ, sirke, asit kokuları ile çuvallardan gelen tahıl küfü kokusu taban taşları arasında yükselen nemli toprak kokusuna karışırdı hiç güneş görmeyen merdiven boşluğunda. Taşlığın öbür ucunda daha küçük bir kapıdan avluya çıkılırdı. Hemen solda mutfak, geride ahır ile hela, ortasında kocaman bir erik ağacı vardı avlunun. Duvarı dibinde ortanca, karanfil, fesleğen, ıtır, sardunya, küpe çiçekleri dikili, kireçle badanalanmış boy boy tenekeler sıralanmış avlu, yandan çift kanatlı bir kapı ile sokağa bağlanmıştı. Evin üst katta merdiven sahanlığının iki yanında dar bir sofa üstündeki iki odasından biri önde sokağa, öbürü geride avluya bakardı. Avluya bakan odanın bitişiğinde ayrıca bir yüklük yer alırdı. Avluya bakan odada Binnaz, ön odada annesiyle babası yatarlardı geceleri. Eda Algan, Ferit'i sevdiğini anladıktan sonra nişana kadar göz açtırmadığı kızını nikahtan sonra büsbütün başlık altına almıştı. Artık kızının Ferit'in karısı olduğunu, evinde kalışının zordan olduğunu biliyordu. Binnaz, Ferit görmesin diye alt katta oturma odasının boyasız tahta panjurlarını kapalı tutuyordu bütün gün. Ancak konu komşu misafirliğe geldikçe açılıyordu panjurlar. Üst katta sokağa bakan kendi odalarına girmeyi yasak etmişti kızına. Kala kala yukarıda sofanın ucundaki pencere kalıyordu başa çıkamadığı. Günde 4-5 kez o kapıyor, kızı üst kata fırlayıp açıyor, ardına dayanıp duvara çengelliyordu pencerenin panjurlarını. "Of, bunaldım artık!" diye çırpınıyordu Binnaz. "Ben insan yüzü görmeyeyim mi? Sokağa bakmayayım mı? Dört duvar arasında kapanmak için suçum ne, mapus muyum?" "Sen nikahlısın. Şunun şurası düğüne kadar daha 2-3 ay evimde misafirsin. Sana öyle yakışır." Binnaz tutamıyordu kendini. "Yeter artık, yeter. Mezara döndürdün bu evi. Bana zindan ettin. Sabahtan akşama kadar içinde kapalı kalıp avlunun taşlarını, senin çiçek tenekelerini mi sayayım?" Eda Algan beynini, yüreğini saran kuruntular bakışlarında donup kalarak bakıyordu kızına. "Seni kapıda, pencerede gören konu komşu ne der bir düşünsene. Kendini neredeyse Ferit'in kollarına, ayaklarına atacak, anasının zorundan evde duruyor diye söz etmezler mi ardından? Ne olur ederlerse Ferit benim kocam." "Telini duvağını taktıktan sonra kocam dersin." Binnaz yalvarıyordu. "Oğlanın nasıl didindiğini, nasıl gününü gecesine kattığını görmüyor musun? Nasıl eridiğini seçmiyor mu gözlerin? Daha senin dediğini yerine getirmek için ne yapsın? Ne olur kapımızın önünden geçerken sen hatırını sorsan, ben de gönlünü alacak bir iki söz etsem?" "Allah korusun," diye titremeye başlıyordu annesi. "Ne olur, ne var Allah koruyacak?" Eda Algan dolandırıyordu lafı. "Kızım, sen cahilsin, bilemezsin. İleride başına gelecekleri şimdiden göremezsin. Şimdiden yoluna çıktığını anlarsa evlendikten sonra ne yapar o Ferit seni?" "Ne yapar? Hiç. Kafası kızdı mı yüzüne vurur, horlar, iter, kakar." "Babam horladı mı seni?" "Baban duvağını açıncaya kadar benim yüzümü mü gördü? Ben saydırmasını bilirdim kendime. Sen de bil, sen de saydır." Binnaz baş kaldırıyordu. "Hepsi boş, hepsi saçma bu dediklerinin. Senin maksadın bana işkence, bana eziyet. Allah kurtarsın beni senin elinden." Eda Algan kuşkularının doğrusunu açıyordu. "Sen toysun Dahal. İkiniz de gençsiniz, acemisiniz. Yan yana konuşacak olsanız sen bir iki lafla kalacağınızı mı sanıyorsun?" "Ya ne yaparız? Şeytana uymayacağınız ne belli? Kapının önünde, senin gözünün önünde konuşalım diyorum ben sana." "Olmaz." "Niye?" Olmaz dedim, olmaz. Ama niye? Kavga büyüyordu. Kız, sen konu komşuya rezil mi edeceksin beni? Ablan gibi yapıp kahırdan öldürecek misin ananı? Cadısın sen, cadı. Ablamın yaptığını yapmak yarar sana. Eda Algan'ın yumruğunu sıkıp el kaldırması, Binnaz'ın annesinin elini kolunu tutup vurmasını önlemeye çalışması, bir ara kaçarak yukarıda odasına kapanıp hüngür hüngür ağlamasına varıyordu sonunda bu kavgalar. Eda Algan'ın kızını kapıya pencereye çıkarmayan bu baskısı arttığı ölçüde dinleme duyusu gelişti Binnaz'ın. Evin neresinde olursa olsun sokağa, sokaktan gelen bütün gürültüler arasında da ayak seslerine kulak veriyordu. Avluda çamaşır asar, ateş yakarken, mutfakta sebze ayıklarken, oturma odalarında anası babası ya da gelen giden komşulardan biriyle otururken, gece uyuyuncaya kadar yatağında en küçük bir tıkırtıda hemen sokaktaydı kulağım. Yakınında konuşulanlardan, evin içindeki seslerden önce sokaktan gelen sesi alırdı sanki. Sabahları işe giderken, akşam eve dönerken dayanamaz, günde en az iki kez kapılarının önünden geçerdi Ferit. O bu geçişlerini duyardı mutlaka. Tanır ayırırdı Ferit'in adımlarının sesini, daha doğrusu tanıdığını sanırdı. Çünkü duyduğu adımların sesiyle beraber, sokaktan Ferit'in geçtiğini haber veren öyle şaşmaz bir ön seziyle hızla çarpmaya başlardı ki yüreği, içinden o diye bir ses duyar, üst kattaki sofanın penceresine koşunca yanılmadığını, gerçekten Ferit'in geçtiğini görürdü. Sabahları annesinden önce aşağıya inince kapısı üstünden atılmış bir gül ya da bir karanfil bulurdu avlunun taşlarının üstünde. O gülü, o karanfili Ferit'in attığını bilirdi. Alır, hemen koynuna atarak saklardı gülünü, karanfilini. Ferit'in her gece kapısından geçmesini, yeni bir gül, bir karanfil atmasını bekleyerek uyurdu. Kadın erkekten bir şey istemekle vermeye başlar kendini. Hoşlandığı erkekten ilk beklediği şey cömertliktir. Saygıyı, ilgiyi, açık elliliği, cesareti, ataklığı, aşkı, korunmayı kapsayan geniş anlamda bir cömertliktir bu. Sırasında çok küçük bir şey, örneğin bir dakika çantamı, şemsiyemi tutar mısınız gibilerden önemsiz bir yardım istemekle hoşlandığını açıklar erkeğe. Sonra erkeğin kollarına doğru kaydığını duydukça bir şeyler ister erkekten. Ya da aksi, bir şeyler istedikçe erkeğin kollarına doğru kayar. Çok iyi bilir ki bir gün tüm isteyip de aldıklarının karşılığını ödeyecektir erkeğe. Beklediği şey sertlikle, kabalıkla bile olsa hadi öde demesidir erkeğin. Kendini erkeğe teslim ederken o anda verdiği şeyin karşılığını daha önceden erkekten almış olduğuna inandığı için kurtulmuş sayar kadınlık onurunu. Binnaz da düğün ister, mektup yazmasını, kapısının önünden geçmesini, avlusuna gül karanfil atmasını beklerken İstediklerini bir bir aldıkça biraz daha Ferit'in olduğunu duyuyordu kendinin. Belki de bundan öteye kendini bütün bütün Ferit'e verebilmesi için düğün, gelinlik giymek falan değil, kafası iyice kızarak hadi yeter benimle oynadığın öde demesini, kollarına teslim olmasını, herkesin gözünde haklı çıkaracak bir ataklık, bir şiddet göstermesini bekliyordu Ferit'in. Karşı koymayacağı bu saldırının Ferit'ten gelmesini bekleyerek boyun eğiyordu biraz da annesinin baskısına. Bunun içindir ki annesiyle baş başa tartışmalarında ne kadar Ferit'ten yana çıkarsa, Ferit'e mektuplaşmalarında içgüdüleriyle o ölçüde annesini koruyor, haklı çıkarıyor, kendi duygularını elinden geldiği kadar gizleyerek yavaş yavaş sabrının sona ereceği noktaya doğru itiyor, kışkırtıyordu Ferit'i. Hiç kendi sabırsızlığından söz ettiği yoktu. Biliyorsun annemin durumunu diye yazıyordu. Beni gelin görmezse, telimle duvağımla evimden yolcu etmezse kahrından ölür. Annemin ölümüne sebep olursam ömrümün sonuna kadar yüzüm gülmez bir daha. Ferit uysallıkla boyun eğiyordu onun her dediğine. O böyle karşılığında bir şey istemeden Ferit'in kendisine bağlı kaldığını gördükçe kendi sabırsızlığını kolaylıkla yeniyor, çevresindekilerin gözünde değerinin yüceltildiğine inanarak okşanmış duyuyordu onurunu. İstediği biraz da komşularının, akranlarının görmesiydi aşığının bu gelip geçişlerini. Kapılarının önüne yaklaşır, pencerelerine yan gözle bir kez bakarak geçip giderken, sokaklarında oturan öbür kızlar, yeni gelinler, ayaklarının hafiften dolanarak renginin uçtuğunu görürlerdi elbette ki Ferit'in. İsteselerdi, istemeselerdi kıskanırlardı onu. O annesinin elinden kurtulabilmişse, üst katta sofadaki pencereden, perdenin gerisinden bir görünür, bir kaybolurdu Ferit'e. Bu kadar görünmekle bile bakışlarında bir şey uçuşmasından mutlu ettiğini bilirdi onu. Bazen şakacı komşularından biri sokağın başından Ferit'in geldiğini görünce "Kız Binnaz!" diye bağırırdı kapısının önünden ya da pencereden olur olmaz bir şeyler uydurur, kapıdan pencereden baktırırdı Binnaz'ı. Ferit'in arkasından "Kız Binnaz, yaktın erittin oğlanı, hala ne uzatıyorsunuz şu düğünü, bir davul bir zurna yapıverin gitsin, yazık değil mi oğlana?" diye takılırdı mahallenin yeni gelinleri, akranları. "Bunun burasında düğüne ne kaldı ki?" çalımlanırdı Binnaz. "Düğün isteyen ben miyim sanki? Ferit de ille gelinliğini alacağım seni" deyip duruyor. Neredeyse bütün sesleri dindi sokağın. Artık duyulan evin içindeki seslerdi. Yalnız babasının horultusu, annesinin gürültülü gırtlak temizlemeleri, tavan arasındaki ocak çekirdeğisinin çıtırtıları. Nerelere takıldı kaldı acaba bu Ferit? Yavaş yavaş umutsuzlanmaya başladı. Tütün piyasasının açılmasını merakla bekleyen herkes gibi kahvededir o da diye düşünüyordu hep. Gece sokaklarından geçtiğini bildiği bütün erkeklerin ayak seslerini duydu. Saat gece yarısını buldu neredeyse. Ortalık ay ışığıyla iyice aydınlanmıştı. Hala kahvede mi acaba Ferit? Annesinin bir kez daha gırtlağını temizlediğini duydu. Düşünceleri gittikçe hızlanıyordu. "Görürsün sen, kara cadı, kara diken. Hele Ferit bu akşam geçmesin, yarın gösteririm ben sana." "Ah Ferit, nerelerdesin, darıldın mı yoksa?" Annesi yatağında döndü. "İster uyu, ister uyuma. Hele bir Ferit geçecek olsun, kapıdan kalkacağım, fırlayacağım. Hele önüme geçmeyi bir dene. Bak bakalım yolumu kesebilecek misin? Pencereyi açıp gözünün önünde oyalı yeşil mendilimi atacağım Ferit'e." Duydu sonunda. Ferit kahveden dönüyordu. Dargın değildi demek. O bahriyeli adımlarıyla yaklaştıkça yaklaşıyordu ayak sesleri. "O!" dedi her zaman içinde duyduğu şaşmaz ses. Yüreğinin çarpışları hızlandı ama kımıldayamıyordu yerinden. Yüreğinin gürültülü vuruşlarını bastırmaya çalışarak dinledi sokaktan gelen adımları. Avlu kapısının önündeydi işte. Avlunun taşlarına düştüğünü duydu tüm yumuşaklığıyla bir gülün. Bir el, sıcak bir el, göğüslerini, kalçalarını, bütün etlerini yalaz yalaz dolanıyormuş gibi yandığını, bir sıcaklığın bütün gövdesini sardığını duydu. Kımıldayamadı. Avuçları içinde sıktığı yastığı yüzüne bastıra bastıra sürttü. "Ferit'im, aslan Ferit'im, seninim ben, seninim" diye mırıldandı dişleri arasında. "Çok değil, az kaldı. Az kaldı dindirmem için bütün üzüntülerini, bütün özlemini." Gövdesinin bütün sıcaklığı ile yatağa biraz daha, biraz daha, yatağın altındaki taban tahtalarının sertliğini duya duya sokuldu. Yastığı bırakıp iki yandan kavradığı yatağa sıktı avuçları arasında. Ferit'in adımları gecenin içinde yankılanarak uzaklaştıktan, duyulmaz olduktan sonra yatağın içinde gövdesinin o gerilimi dinip elleri kolları gevşeyince kalktı, aşağı inmek için odadan çıktı. Merdivenin başında annesinin seslendiğini duydu. "Binnaz sen misin?" "Benim," dedi rahatlamış, yumuşamış bir sesle. "Avluya mı?" "Avluya." Avluya çıkınca annesinin sandığı gibi ayak yoluna gitmedi. Ferit'in kasaba parkından koparıp da avlu kapısının üstünden attığı kocaman kırmızı bir gülü aldı düştüğü yerden. Koklaya koklaya geri dönerken avlunun soğuğundan kaçmak için adımlarını çabuklaştırdı. Avlu kapısını kapatınca bir daha uzun uzun kokladı gülünü. Annesinin adımlarına kulak verdiğini duyarak odasına döndü. Yatağına girdiği zaman göğüsleri arasındaki soğuk gülün belleğinde bir el çağrışımı uyandırarak ılındığını, başını döndüren kokusunu duyuyordu.